Ayrım 30. Denge oyunu. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin dış politikası. Selim Deringil. Sayfa 217. Churchill'in kendi ifadesine göre tartışmanın bu aşamasında Stalin, kesinlikle tekrar denemekten yanayım. Daha olmazsa, gerekirse onları yakalarından tutar, savaşa sokarız demiştir. 130. Churchill A.G.E. Sayfa 314. Çelişki o denli çarpıcıdır ki bazı kaynaklar Churchill'in anılarını yazarken duymak istediği sözleri aktardığı yolunda görüş belirtmektedirler. 131. Weisband A.G.E. Sayfa 199. Bu noktadan sonra Churchill apaçık biçimde Sovyetlerin boğazlar kompleksini depreştirmeye çalışmıştır. 29 Kasım 1943'te Stalin'le görüşmesinde dile getirdiği üzere Türkiye'nin savaşması için üç devlet tarafından yapılacak davete Türkiye'nin uymaması halinde İngiltere onlara da bu davranışlarının savaş sonrasında boğazların statüsünde olumsuz etki yapabileceğini söyleyecekti. 132. USFR A.G.E. Sayfa 536. İngiltere'nin bu beklenmedik cömertliği karşısında temkinli davranan Stalin, Türkiye'nin onlar için çok önemli olmadığını söyledi. Ama Churchill projesini cazip kılmak için Türkiye'nin aslında fazla da desteklenmesi gerekmediğini ve Türkiye'den elde edilecek hava üsleri için çok düşük bir bedel ödeneceğini vurguladı. 133. A.G.E. Sayfa 537. Churchill'in fevri görüş değiştirmeleri Dışişleri Bakanı Eden'ı da şaşırtmışa benzer. 30 Kasım'da Molotov'un boğazlar konusunda Churchill'in ne demek istediği sorusunda Eden doğrusu bilmiyorum diyerek yanıt vermiştir. 134. A.G.E. Sayfa 573. Ama buna ek olarak İngiliz Dışişleri Bakanı Molotov'a Türkiye savaşmadığı takdirde İngiltere ile ilişkilerinin temelden değişime uğrayacağını söylemekten de geri kalmamıştır. Hele Churchill'in Stalin'e Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetersizliği hakkında bilgi verdiğini İnönü bilseydi herhalde dehşete kapılırdı. Stalin'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eksikleri nelerdir sorusuna Churchill ayrıntılı biçimde yanıt verdi ve Türk ordusunun anti-tank ve uçak savar mevcudunun yetersiz olduğunu ve hava kuvvetlerinin ise çok az sayıda uçacak durumda uçağının olduğunu söyledi. İngiliz Başbakanı Türkiye'ye savaşa girmediği takdirde bunun neden olacağı çirkin durumun ve girdiği takdirde de ona yapılacak yardım konusunda hiç iç açıcı olmayan manzaranın en açık biçimde gösterilmesinden yana olduğunu gizlemedi. İnönü'ye bu karanlık tabloyu açmaya da kendi talip oldu. 135. A.G.E. Sayfa 573-588-587. Churchill'in Ege Denizi'nde yürütmeyi tasarladığı projelere Amerikalılar Tahran Konferansı'nda da yanaşmadılar. Churchill'in ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki çıkarma gemilerinin bir kısmının Ege'de kullanılması önerisi kesin tepkilere yol açtı. ABD Savunma Bakanı Harry Hopkins, Pasifik'ten ayrılabilecek bir tek gemileri olmadığını söylerken Roosevelt de Hopkins'e katıldığını belirtmiştir. 136. Amerikalılardan umduğunu bulamayan Churchill, dikkatini bir kez daha Sovyet delegelerine çevirdi. 1 Aralık günü yapılan oturumda Türkiye'den açıkça şikayet eder bir tavır takındı. Ufak çapta bir öneri getirdiğinizde daha geniş kapsamlı düşünmeyi yeğlediklerini söylerler. Bu kez geniş kapsamlı bir öneriyle gidersiniz, hazır değiliz derler. Türk tarafının son kez görüşlerinin alınmasını öneren başbakan, bu konuda olumsuz yanıt alındığı takdirde İngiltere'nin Türkiye işinden şimdi ve savaştan sonraki barış konferansında ellerini yıkayacağını belirtti. 137. A.G.E. Sayfa 589. Bu toplantıda Molotov, Churchill'e Türkiye'nin savaşa girmeyi reddetmesi halinde başbakanın Türk devlet adamlarına boğazların statüsünün yeniden gözden geçirilme olasılığından söz edip etmeyeceğini sordu. Buna Churchill, Türkiye inat etmekte direnirse ben şahsen boğazların statüsünün yeniden gözden geçirilmesinden yanayım yanıtını verdi. 138. A.G.E. Sayfa 590. İlginçtir ki 1 Aralık 1943 tarihli bu oturumda Türkiye konusundan ellerini yıkayan Başbakan aynı yıl 11 Şubat'ta Türkiye hakkında şu sözleri söylemişti. Biz Türkiye'nin sadece iyiliğini isteriz ve topraklarının, haklarının, çıkarlarının etkin biçimde korunmasından yanayız. 139 FO 371 R 1304 R 2281 1016 44 Kahire Zirvesi. Kahire'de İnönü, Roosevelt ve Churchill'i bir araya getirecek olan konferans yaklaştıkça İngiliz-Türkiye uzmanları İnönü'yü çok yakından izlemeye başladılar. Bugünlerde en ilginç gelişme Foreign Office'in İnönü'yü savaştan yana olan fakat hükümetiyle kamuoyu tarafından frenlenen bir cumhurbaşkanı olarak görmeye başlamasıydı. İnönü'nün 29 Ekim konuşmasında gelecekte Türk ulusunun beklenen fedakarlıklardan kaçınmayacağını ifade etmesi, müttefik çevrelerince İnönü'nün halkını savaşa hazırladığı yolunda yorumlara yol açtı. Güney Dairesi görevlisi G.L. Clutton, fedakarlıklar sözcüğünün İnönü tarafından kullanılmasının Türkiye'de değişen havanın göstergesi olarak görülmesi gerektiğini vurguluyordu. Ankara'dan gelen bütün basın raporları bu konuşmayı Türkiye'nin savaşta daha etkin bir rol oynayacağının habercisi olarak selamlıyorlar. 140 FO 371 R 11108 5544 3 Aralık 1943'te İngiliz Büyükelçisi Hugh Essen Londra'ya şu telgrafı çekti. Türkiye'nin savaşması için en büyük umudumuz bizzat İnönü'nün kendisidir ve her şey onunla ilgili uygulanacak taktiğe bağlıdır. Kahire'ye gelmekle belli bir riski göze alıyor. Çekimser bir meclisi bu noktaya kadar getirebilmiş olması şaşırtıcıdır. Bütün mesele zamanlamadadır. Bir yandan başkanı istediğimiz yönde iterken öbür yandan da onu aceleye sevk etmemek gerekiyor. Savaşa girmeyi kesinlikle istiyor ve kanımca ülkeyi kısa bir sürede peşinden getirecektir. 141 FO 371 R 12707 5544 Ayrıca elçi bu raporunda etkin bir gazeteci ve milletvekili grubunun savaşa katılma konusunda İnönü'ye muhalefet ettiklerini, hatta onun makamını dahi tehlikeye düşürebileceklerini söylemiştir. Hugh Essen, Foreign Office'e İnönü'yü güç durumda bırakacak her türlü davranıştan sakınmalarını hararetle öneriyordu. Milli şef İnönü'nün bir grup gazeteci ve milletvekili tarafından düşürülmesi olasılığı yoktu. Gazeteler onun emriyle kapatılabilirdi ve o günlerde meclis içinde muhalefet denetim altındaydı. Bu gerçeğin ışığında İngiliz belgelerine bakıldığında İnönü'nün zaman kazanmaya çabaladığı izleniminden öteye gidilemez. İnönü savaşa kesinlikle girmek istemediğine göre İngiliz baskısına karşı koymak için yukarıda sözü edilen muhalefetin gücünü abartarak bu baskıyı hafifletiyor ve kendi iyi niyetini ön plana çıkarıyordu. İnönü Kahire'de davetini bir koşulla kabul etti. Konferanslar, eşitler arasında cereyan eden bir konferans olmalıydı ve kendisi ABD ve İngiltere'yi temsil eden Roosevelt ve Churchill ile tümüyle eşit statüde olmalıydı. İnönü'nün bu ısrarında Osmanlı geçmişinin etkilerini görmek olasıdır. O yıllarda Türk heyetleri konferanslara celp olunur haklarında, Düveyli Muazzama'nın verdiği kararlar kendilerine tebliğ olunurdu. Roosevelt, İnönü'nün istediği güvenceyi verdi ve onu toplantının eşitler arasında özgür tartışma ortamında geçeceği konusunda temin etti. 142. Weisband, A.G.E. sayfa 202. Kahire'ye gitmeden İnönü CHP'nin meclis grubunu topladı ve onlara Kahire'ye aldığı davetten söz etti. Her türlü olasılığa hazırlıklı olmaları gerektiğini ve orada yapacağı her hareketi desteklemelerini istedi. Bu olasılıkların arasında savaş da vardı. Grupta ve kabinede istediği desteği elde etmesi zor olmadı. 143. Ataöv, A.G.E. sayfa 116, olaylarla sayfa 91. Kahire'ye gitmek üzere olan İnönü, müttefiklerin arasındaki önemli görüş ayrılıklarını çok iyi biliyordu. Özellikle Amerikalıların Churchill'in Ege projelerini desteklemediklerini ve Pasifik Savaşı'nı bir saplantı haline getirdiklerini yaşamanın son günlerinde bir Amerikalı yazara söylemiştir. 144 Weisband A.G.E. 203 Amerikalılar, İngilizler arasındaki bu ikilik, İnönü'yü Kahire'ye götürmek üzere Roosevelt'in ve Churchill'in ayrı ayrı uçak göndermeleriyle iyice su yüzüne çıkmıştır. Kahire yolcusu, Türk heyetinin iki batılı müttefik arasında ilişkilerin pek parlak olmadığı yönündeki yorumu bu uçak olayıyla daha da pekişmiştir. 145 Suat Hayri Ürgüplü ile mülakat 1-11-1977 Numan Menemencioğlu anılarında iki uçağın Akdeniz üzerinde yarıştığını yazmıştır. Türk heyeti Kahire'ye vardığında Roosevelt'in onlarla bir saat sonra görüşeceğini söylemesi üzerine Churchill ve Eden ondan önce davranıp hemen Menemencioğlu'nun kaldığı villaya geldiler. Adana ile Kahire arasındaki uçak rekabetiyle aynı şeydi bu. Kahire'de Türk heyetinin ilk dikkatini çeken şey Sovyetlerin yokluğu oldu. Daha ilk günden Bay Vyshinsky'nin yokluğuyla bütün dikkatleri çektiğini gördük. 146 Menemencioğlu'nun anıları sayfa 278. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı bu düzeydeki bir toplantıda Sovyetlerin temsili edilmemesinin bir kaza eseri olmadığını anlamakta gecikmemişti. O andan itibaren Rusların henüz demirden olmayan bir perde arkasında kalmayı tercih edeceklerinden kuşkulandım. 147 A.G.E. Menemencioğlu'nun Eden ile daha önceki karşılaşmalarından arta kalan bu kuşkular konferans süresince bakanın zihninde büsbütün yer etmiştir. Konferansın bir aşamasında Türkiye üzerinde uygulanacak baskı konusunda yumuşak davranan Roosevelt'e Eden'in alçak sesle "Ama Sayın Başkan, Ruslara olan taahhütlerimizi unutuyorsunuz" dediğini duyan Menemencioğlu korktuğu olasılıkların gerçekleştiği kanısındaydı. Sovyetler Avrupa'da açılacak ikinci cephenin bir an önce devreye sokulması doğrultusunda bastırıyor ancak Amerikalılar daha buna hazır olmadıklarını söyleyerek zaman kazanmaya çalışıyorlardı. Buna karşılık Türkiye'nin savaşa sokulması Sovyetlere verilen ödün olacaktı. 148 A.G.E. sayfa 279 Kahire Konferansı Türkiye üzerinde yapılan baskının doruk noktasıdır. Konferansın ilk gününden itibaren Churchill, Türkiye'nin Sovyetler konusundaki duyarlılığını depreştirme yoluna gitti. Ona göre Türkiye şimdi ayağına gelen fırsatı teptiği takdirde savaştan sonra yalnız kalabilirdi. Ayrıca Bulgaristan konusunda çekinmesine de gerek yoktu. Zira Bulgaristan Türkiye'ye saldırdığı takdirde Sovyetler Türkiye'yi kurtaracaktı. 149 USFR Conferences of Cairo and Tehran sayfa 691 İnönü savaşa girilmediği takdirde Türkiye'nin tehlikede olacağı savını hiçbir zaman kabullenmedi. Her fırsatta Türkiye'nin savaşın dışında kaldığı müddetçe tehlikede olmadığını yineledi. Konferansın bir aşamasında Roosevelt bu durumun Türkiye için Ruslarla dost olmak fırsatını doğurduğunu söyledi. Tartışmaların tümünde İnönü, Türkiye'nin yükümlülüklerinden kaçmadığını ve sadakatini kanıtlamaya hazır olduğunu vurgulamaktan geri kalmıyor. Ancak Almanya'nın henüz yenilemediğini ve Türkiye'ye ağır darbeler indirebilecek durumda olduğunu müttefiklere anlatmaya çabalıyordu. Amerika konferans kayıtlarındaki ifadesine göre İnönü durumun vehametini şu sözlerle dile getirmiştir. Türkiye her şeyini seferber etmiştir. Orta çağdan kalma malzemeleri dahi. 150. A.G.E. sayfa 695. Ülkedeki hazırlıkların, müttefiklerin söz verdiği malzemelerin gecikmesi sonucu çok yavaş ilerlediğini anlatan İnönü, hiçbir macera peşinde olmadığını ve Türkiye hiç şan ve şeref kazanmadan iki ay içinde savaş sona erse memnun olacağını açıkça dile getirdi. Ama ona göre savaşın daha uzaması muhtemeldi ve bu nedenle Türkiye'nin yardımcı olabilmesi için daha zaman vardı. Türk Cumhurbaşkanı bu bağlamda iki aşamalı bir plan önerdi. 1. Hazırlık aşaması. 2. İşbirliği aşaması. Türkiye'nin en uygun gördüğü mücadele biçimi kendi bölgesinde İngiliz ve Amerikan birlikleriyle yan yana çarpışmasıdır. 151. A.G.E. sayfa 696. İnönü'nün Amerikalıları İngilizlerden ayırma taktiği 4 Aralık'taki oturumda semere verir gibi oldu. Churchill tarafından uzun uzun muhasaraya alındıktan sonra İnönü Roosevelt'le ikili görüşme fırsatı buldu. Bu görüşmede Roosevelt Türkiye'ye yapılan yardımın yetersizliğini kabul etti. Amerikan kayıtlarına konuşma şu biçimde geçmiştir. Eğer Roosevelt Türklerin yerinde olsaydı, tarafsızlığı bırakıp ülkesini savaşa götürmeden önce İngiltere'nin vermeyi taahhüt ettiğinden daha fazla yardıma gerek duyardı. 152. A.G.E. sayfa 698. Konferansın 5 Aralık'taki üçlü oturumunda İnönü'nün zaman kazanma çabaları açıkça sezilebilir. İnönü Türkiye'nin savaşa girmesiyle sonuçlanacak İngiliz planının muhtelif aşamalarında İngilizlerin kesin tarih koyma isteklerine karşı çıktı ve bu konuda direnilirse konferansın açmaza gireceğini söyledi. Bu tutumunda Roosevelt'in sempatisini sağlamış görünüyordu. Churchill'in Türklere verilen uçakları kasıtlı olarak teslim almakta geciktiğini ima etmesi üzerine İnönü bu uçakların demode Hurricane tipi olduklarını ve Türkiye'ye yeni model uçakların verilmesi gerektiğini öne sürdü. Bu noktada bir çıkış yapan İnönü, Churchill'i eleştirdi ve onun Adana'da verdiği sözleri tutmadığını ve o konferansta akt olunan askeri malzeme yardımının gerçekleşmediğini söyledi. Adana'da Mr. Churchill'in tavrı cömert ve açıktı. Bugün ise durum hiç açık değildir. Hatta bilinmezlik içindedir. 153. A.G.E. sayfa 714. İngiliz askeri uzmanları Türkiye'ye bir Alman saldırısı halinde İngiliz hava desteğinin sağlanmasının en çok 3-4 gün, en az 24 saat alacağını belirttiler. Oysa 24 saat bile Luftwaffe'nin Türkiye'ye ölümcül zarar vermesine bol bol yeterdi. İnönü'ye bu mücadelesinde Numan Menemencioğlu yoğun destek sağladı. Konuşmalar Türkiye'nin müttefik hava kuvvetlerini kabul etmeye hazır olduğu izlenimini uyandırmaya başladığı anda Dışişleri Bakanı devreye girdi. Başbakan İnönü'nün bu konuşmasında amacı müttefik filolarının ne kadar kısa bir sürede Türkiye'ye gelebileceklerini öğrenmek değildir. Üzerinde durduğu nokta 6 hafta gibi kısa bir hazırlık süresinden sonra böyle bir adımın yaratacağı savaş tehlikesidir. Türkiye bu hazırlık süresinden sonra savaşa girmiş olmayı göze alamaz. 154. A.G.E. sayfa 716. Churchill'in örnek olarak Portekiz'i öne sürmesi ve bu ülkenin müttefiklere üs verdiği halde Almanya'nın gazabına uğramadığını söylemesi üzerine Menemencioğlu, verilen üslerin Azor Adaları'nda olduğu ve Alman uçaklarının menzili dışında kaldığı karşılığını verdi. Kahire müzakerelerinde en duyarlı konularından biri de Türk topraklarında üs yapımı için İngiliz askeri personelinin sivil görünümlü teknik danışmanlar olarak ülkeye sokulmasıydı. Menemencioğlu buna kesinlikle karşıydı. Bütün bu hazırlıklar Almanların gözü önünde yapılacaktı ve onların kesin tepki göstermeksizin bu durumda müsamahakar davranacakları düşünülemezdi. 155. Menemencioğlu'nun anıları sayfa 284. Bu tartışmalarda Numan Menemencioğlu Churchill'in şimşeklerini üzerine çekti ve Churchill onu müzakereleri kısır döngüye sokmakla suçladı. Türk müzakerecileri bu çetrefilli konuyu savuşturmak için İngiltere'nin Türkiye'ye sivil olarak sokacağı uzman adedinin Ankara'da yapılacak askeri görüşmelerde gündeme getirilmesinin daha uygun olacağında ısrar ettiler. Ayrıca İnönü orduyu hazırlamak için uzunca bir süreye ihtiyacı olduğunu, zira Almanlar saldırdığı takdirde Türkiye'nin aylarca tek başına Alman ordularına karşı koymak zorunda kalacağını ifade etti. 156. USFR OP Sit, sayfa 751. Churchill ise Almanya'nın Türkiye'ye saldırma olasılığının pek güçlü olmadığının üzerinde duruyor, Türkiye'nin katkısının 15 Şubat 1944 tarihine kadar görülmesi gerektiğini ve bu kritik an geçip de Türkiye hala davranmamışsa müttefiklerine Türkiye politikasının başarısız olduğunu itiraf etmek durumunda kalacağını söylüyordu. İnönü için ise tam bu kritik anın atlatılması gerekiyordu. Bu amaca yönelik olarak kapsamlı bir planın yapılması gerektiğini, bunu müzakereleri uzatmak için değil fakat pratik nedenlerle istediğini öne sürmüştür. 157. A.G.E. sayfa 753. Zaman kazanmaya çabalayan İnönü, Trakya'da henüz çamur mevsiminin başlamadığı, yeni bir tertip askerin silah altına alınması çalışmaları bitirilmediği gibi gerekçelere tutunmaya çalışmıştır. 158. A.G.E. sayfa 754. Amerikan ve İngiliz müzakerecilerine göre Anadolu'da inşa olunacak radar tesisleri veya havaalanları Alman saldırısına yol açmazdı. Ancak Alman Büyükelçisi von Papen, Menemencioğlu'na bunun tam tersini söylemiş ve Almanya'nın bu tür bir girişimi savaş ilanı olarak kabul edeceğini belirtmiştir. 159. Von Papen Memoirs, sayfa 513-516. Alman Büyükelçisi İngiliz sefaretindeki casusu Cicero sayesinde tüm Kahire müzakerelerini izliyordu ve Kahire'ye hareketinden önce Menemencioğlu'na askeri üst konusunda Almanya'nın en küçük ödün vermeyeceğini açıkça belirtmişti. Türkiye'ye ilk İngiliz uçağı inmeden Almanya söz konusu havaalanlarını bombalamış olacaktır. 160. Feridun Cemal Erkin, Relasyon Türko-Sovyetik, sayfa 258. Kahire'de ABD Başkanı Roosevelt her ne kadar Türk tezine yakınlık göstermişse de bu onun Türkiye'yi kesinlikle savaşın dışında tutmak istediği anlamına gelmemektedir. Roosevelt'in ana teması Türkiye'ye yapılacak yardımın kısıtlı tutulması ve bunun Pasifik Okyanusu ile Avrupa kıtasına çıkarma Overlord harekatlarının etkinliğinden eksiltmemesiydi. Ancak bu konuda bir şaşırtma harekatının parçası olarak Türkiye'nin Overlord'la birlikte devreye girmesi ve Alman kuvvetlerini üstüne çekmesi argümanı da Roosevelt'e Churchill tarafından sık sık tekrar ediliyordu. 6 Aralık'ta yapılan en son üçlü oturumdan sonra Roosevelt'in İnönü'yü ona veda etmek için alıkoyduğu kayıtlara geçmiştir. ABD resmi kayıtlarında bunu Savunma Bakanı Harry Hopkins'in girişimi üzerine yaptığı okunmaktadır. Hopkins, en son üçlü toplantı esnasında başkanla bir not uzatmıştır. Bu not, kayıtlarda fotokopisi vardır, şu satırdan ibaretti. Cumhurbaşkanıyla 5 dakika sonra yalnız görüşüp ona veda ederken 15 Şubat'ta savaşa girmeye hazır olmasını isteyemez misiniz? Burada çok fazla insan var. 161. USFR, OPSIT, sayfa 817, altı çizilen sözlerin kayıtlardaki fotokopide de altı çizilidir. 30. ayrımın sonu, sayfa 225.